Ayrım 9, sayfa 151. Eski siyasetçi, emekli büyükelçi yazar Coşkun Kırca'ya MİT yasası düzenlenirken kimi önemli önceliklere neden karşı çıkılmadığını soruyorum. Yıllar sonra o günleri tutanaklardaki doğrulukla anlattı. MGK anayasaya göre istişari bir organdı. Aksini düşünmek sivil idare prensibini, demokratik idareyi inkar etmek olurdu. Böyle bir durum başbakanın inha, cumhurbaşkanının tayin yetkisini sınırlamak olurdu. Böyle bir emsal yasayla gerçekleşirse günü gelir genelkurmay başkanından başlamak üzere silahlı kuvvetlerin üst düzeyinin aynı yoldan tayini gibi bazı yasa hükümlerinin meclisten geçirilmesine yol açılabilirdi. Kırca'nın işaret ettiği yasal sakınca 12 Mart darbesinden sonra yapılan anayasa değişikliğinde usulca düzeltildi. 1961 anayasasındaki MGK yetki ve görevleri değiştirildi. Kurulun milli güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve koordinasyonun sağlanmasında gerekli temel görüşleri hükümete bildirir ifadesi tavsiye edere dönüştürüldü. MİT piramidi 1983'te yeniden biçimlendirildi. Askerlerin egemenliğini güçlendiren yeni yasal olanaklara oturtuldu. 1965 yasasında hiç değilse müsteşar daire başkanlarının atanmasında oldukça özgür bırakılmıştı. 12 Eylül rejimi devletin kilit noktalarını askeri kesimin egemenliğinde tutmayı öngördüğü için 1983'te çıkan 2937 sayılı yasada müsteşar yardımcısı ve daire başkanlarını MİT müsteşarının doğrudan MGK'ya önermesi usulü kaldırıldı. Daha katı bir kural geliştirilerek müsteşar yardımcıları ve başkanların atanması, MİT müsteşarının önerisi, başbakanın inhası ve cumhurbaşkanının onayına dönüştürüldü. Ancak MİT'te ikinci derecedeki görevlere yapılacak atamalar MGK'ya gitmiyordu. Yasa müsteşara çalışma arkadaşlarını önerme yetkisi veren yumuşaklığa kavuşmuş görünüyordu. Buna karşı MİT müsteşarını önerme hakkı başbakanın değildi. Bu konuda ağırlık askerlerindi. Askerlerin istediği hatta atadığı yasal her yönden genelkurmaya bağımlı bir MİT müsteşarı çalışma arkadaşlarını gereken yerlere danışmadan nasıl seçebilecekti? Müsteşar piramidin tepesinde askerlere bağımlı, müsteşar muavini ile MİT daire başkanlarının atanması ise müsteşara yasayla tanınan özgürlük çerçevesinde müsteşarın elinde. Piramidin tabana doğru genişleyen bağımlı zinciri kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Öte yandan MİT'teki sözleşmeli personel ile devlet baremi içinde kalanlar arasındaki ücret ve maaş uçurumu servis bünyesinde yıllardır sürüp giden iç çekişmeleri daha çok alevlendiriyor. Servis içi çeşitli grupların birbirini gammazlayan mektupları her önemli iç bunalımda giderek artıyor. Gençtik, milli emniyetin insan yaşamını alt üst eden eylemlerini işitir öğrenirdik. Zaten MİT ve çevresinden yayılan korku salan ve yaydığı korkuyu yatsımayan kıvançlı gösteriler sürüp gidiyor. 1950'den sonra gerçek kurallarıyla geldiğini sandığımız demokratik dönemlerde yüzlerce, binlerce çirkin olayın sorumluluğu gizli servisin sırtında. Şimdi sormak gerekiyor, işkence olaylarından başlayarak bir MİT raporu ile yıllarca hapishanelerde yatıp sonra beraat etmiş insanlara özellikle kapalı rejim dönemlerinde istenen amaca uygun fezlekelere kadar çağ dışı onca olay niçin ama niçin Türkiye'nin tek otoritesi, egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği söylenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonda ele alınıyor? Bir toplumun çağdaşlığa soyunması, Avrupa topluluğuna üye olabilmesi için her şeyden önce insanlığa soyunması, karadan arınıp aklanması gerekmiyor mu? Mahı 1950 öncesi tek parti tek şef dönemi kullandı. Pekala, o dönemin siyasal ideolojisine koşut gizli bir servisti. İyi. Ve 1950'de açılan özgürlük penceresinde DP iktidarını temsilen bir baş göründü. Samet Ağaoğlu, şair, yazar, hukukçu, demokrat. Gazetecileri İçişleri Bakanlığı'nın bir salonunda topladı. Önlerine bir yığın dosya koydu. İçlerinden kimilerini açıp okudu. Gülmeler alaylar arasında DP hükümetinde bakanlığa getirilen, örneğin Hulusi Köymen Çalışma Bakanı üstelik, Milli Emniyet tarafından zararlı faaliyetlerde bulunan insan diye fişlenmiş. Örnek örnek anlattı. Sonra artık bu devir kapandı dedi. Aynı DP özgürlük penceresini yavaş yavaş yüzümüze kaparken yakındığı, eleştirdiği, horladığı, bitti dediği mahı bu kez kendi amaçları için kullanmaya başladı. Yapılan tutuklamaların karakollarda, belki de milli emniyetin bilinmeyen binalarında, işkencenin, dayak atmaların hepsini DP de uyguladı. Her ara rejimden sonra insanlık suçları ile örülen yüzlerce dosya çıktı ortaya. Izdırabın sesi sınırlarımızı aştı. Avrupa'nın parlamentolarına, Avrupa Konseyi'ne, parlamentosuna çarptı. Örneğin 1950'den sonra o dönemin ünlü ozanlarından rahmetli Fethi Giray, Cumhurbaşkanı Bayar'ın Yugoslavya gezisine katılabilmek uğruna nasıl pasaport almak için canını dişine takmışsa, 1988'de, 1988'e gelinceye kadar geçen yıllarda ozanı, yazarı, gazetecisi, aydını aynı hüzün verici, uygarlığı aşağılayıcı işlevlerin tutsağı oldular, oluyorlar. Ve Başbakan Özal 1988'de bir gün gazetecileri başbakanlıktaki görkemli salonlarından birinde toplayarak mahla başlayan bitle süren fişleme yöntemine son verildiğini duyurdu. Hemen o günlerde bir de baktım çevreme, Uğur Mumcu avukat Çelenk'e, Mustafa Ekmekçi bir yazara pasaport verilmesi için o kapı senin bu kapı benim dolaşıp duruyorlar. Fişlenmek fişlemek kalkmıştı. Başbakanın fişlemenin kalktığını açıkladığı gün aramızda mitin değişeceğine inanarak şapkasını havaya atanlar vardı. Ya Rabbi, ne düş, ne hayal gücü. MİT'i yasasında belirlenen görev ve hizmetler dışında hiç kimse kullanamazdı. MİT'ten ister emekli olarak isterse dileyerek ayrılanların ortak bir görüşü var. Adlarını sıralamadan vurguladıkları görüşü yansıtalım. Demirel ve Ecevit başbakanlıklarında MİT'ten özel bir istekte bulunmadı diyorlar. Bu irdeleme sahiplerinden biri de Hiram Abbas. Sabah gazetesindeki uzun röportajında açık seçik böyle dedi. Kimi ciddi bilgilerin ışığında hiçbir başbakanın MİT'ten özel istekte bulunmadığı savına kuşkuyla bakıyordum. Yuvarlak büyük bir masanın çevresindeydik. Kuşkumu dokundurma içeriğindeki bir anlatımla Abbas'a bir soru sordum. Biri dışında dedi. Merak cümbüşü içinde zaman durdu. Acaba söyleyecek miydi, kimdi? Adnan Menderes dedi. Menderes mah dönemiydi. İstanbul'da küçük bir birim kurdurdu. Bazı DP'li milletvekillerini bu birim izliyor, dosya yapıyordu. Bir ışık yandı söndü. 27 Mayıs'tan önce DP ve muhalefet kulisinde Başbakan Menderes'in bazı muhaliflerini izleterek dosyalar düzenlediği söylentileri yaygındı. Hatta fazla ileri giden davranışlarını gördüğünde Menderes'in başbakanlıkta önlerine özel dosyayı fırlattığından ısrarla söz ediliyordu. Örneğin DP grubunda yaylacı diye adlandırılan Menderes'e muhalif grubun önde gidenlerinden Sıtkı Yırcalan'ın dosyalandığı söylenirdi. Suçu mu? Paris'te öğrenciliği sırasında solcu mitinglere gitmesi, bir hanımla ilgilenmesi. Tabii parasal sorunları olanlar için de dosyalar düzenleniyordu. Taksim'e doğru akıp giden trafiğe baktım. Hava kararıyordu. Sarımtırak ışıklar bezgin, ölgün, siyah asfalta yayılmaya başlamıştı. O büro kim bilir nerede açılmıştı? Merkezi bir yerde. Belki de Taksim meydanına açılan bir sokaktaki bir apartman dairesinde. Başka? Acele işe yasal şeytanlar karışır. Burada hele biraz duralım bakalım. Sonraki yıllara. Darbeyi başaracağız. Geçen bölümlerde gördük, 1960'tan önceki dönemde CIA Türk Gizli Servisi'nin içindeydi. Mah'ı sanki Amerikalılara icara vermiştik. CIA her ay Mah'ın belli başlı birimlerine para ödüyor, karşılığında iş istiyordu. Tabii iş CIA'nın Amerika'nın kararları ile ilgili konularda Türk Gizli Servisi'ni kullanmasıydı. Tek yanlı, yalnızca CIA hesabına, Amerika yararına. 1988'de bir gün Fuat Doğu ziyaretine gelenlerle bir söyleşi sırasında 1965'lerde MAH ile SİHA'nın aynı binalarda çalıştığını söyleyecek, sonradan bu birlikteliğin kaldırıldığını vurgulayacaktı. Oysa 1960 ihtilaline yakın yıllarda SİHA ile MAH arasına bir çizgi çekildiğini sanıyorduk. Ancak SİHA ile birlikte yapılan gizli operasyonlarda Amerikalılar üzerlerine düşen masrafı ödemekle yükümlü hale gelmişlerdi. İş ısmarlama ya da MAH'ın bünyesine kadar sızarak ücretleri karşılayarak Türk Gizli Servisi'ni içten kuşatma döneminin sona erdiğini sanıyorduk. Doğu'nun bu ifadesi belki bir süre SİHA'nın MAH'tan uzaklaştığını ama sonradan yine servise hulul ettiğini gösteriyordu. Bir eksik yanımız daha vardı. Türk siyasetçileriyle devlet adamları 1980 öncesi ve sonrası SİHA marifetlerini henüz yeterince öğrenememişler. SİHA konusunda bilinçlenmemişlerdi. Dost deyince alabildiğine dostluk, dost deyince düşmanı başka yerlerde, ülkelerde aramak. Geleneksel saflık mı denir buna, yoksa Türkiye'nin içine kapanık siyaseti ya da dış dünyada olup bitenlerden bir haber olmak diye mi adlandırılır? SİHA konusunda ancak dışa açıldıkça bir şeyler kavramaya başladık. Özellikle sol yazarların, sol parti tipin sürekli irdelemeleri, yayınları SİHA'nın dost ülkelerde hangi marifetlerin gerçek sahibi olduğunu kamuoyuna sergiledi. Dost ülkenin içimize uzanan elinin düşmandan daha çok can yakan eylemlere giriştiği bilincine neden sonra ulaştık? 1960'tan sonraki kimi önemli olayların perde arkası öğrenildikçe, SİHA'nın siyasal yapımızda demokratik rejimin o gününde ve geleceğinde ne kadar etkin roller üstlendiğini görüyorduk, görecektik. Ankara, Paris Caddesi 72 numaralı binanın bir dairesinde kırlaşmaya yüz tutmuş saçlarını ortadan ayıran açık renk gözlü tıknaz adam onu büyük dikkatle dinleyenlere konuşmaların bir özetini yaptı. "Darbeyi başaracağız," dedi. Görüşme ABD Büyükelçiliği Müsteşarı Barnes'ın evinde geçiyordu. Yıl 1962, aylardan Şubat'tı. Darbe yapacağını söyleyip Amerika'nın desteğini arayan insan, o tarihte Harp Okulu Komutanlığı yapan 1960 ihtilalini yöneten Milli Birlik Komitesi'ne üye seçilmemiş ancak gücünü dışarıdan göstermiş Albay Talat Aydemir'di. Talat Aydemir'in ihtilalin sürekliliğine inandığı biliniyordu. 27 Mayıs döneminin kısa sürede kapanmasından yana olmadığı, yönetimin seçimle sivillere devredilmesini onaylamadığı, o tarihte hemen her yerde konuşuluyordu. MBK'nın Menderes Zorlu ve Polatkan'ın asılması kararlarının onaylanmasında silah gücünü duyurduğu gözlenmişti. Bir şeyler yapacaktı ama nasıl ve ne zaman? Aydemir'in konuk bulunduğu evde bir başka konuk daha vardı. ABD'den gelmişti. Adı Dışişleri Bakan Yardımcısı Talbot'tı. ABD'nin askeri beyni Pentagon'dan bir general. Ne var ki Pentagon ile CIA arasındaki sağlam işbirliği yadsınamazdı. Talbot Türkiye'de nabız tutuyordu. 1962'de kurulan İnönü Başkanlığındaki CHP-AP karma hükümetine karşı yeni bir darbe olasılığı günceldi. Talbot sivil hükümetin darbe ile düşüp düşmeyeceğini araştırıyordu. Kuşkusuz Talbot'un asıl derdi darbe değildi. Darbeden sonra gelecek yeni askeri rejimin ABD ile ilişkilerinin nasıl olacağını araştırıyordu. Yeni askeri yönetim ABD'ye ne ölçüde sıcak bakardı? Darbeden sonra Türkiye ABD çizgisinden kayar mıydı? Solcu bir içerik kazanır, kuzeye açılır mıydı? Yarın akşam mı diye soruyordu Talbot. Şubat 1962'nin bir başka akşamıydı. Günlerden belki 19, belki 20 Şubat. Ev aynı evdi. Talbot dahil Amerikalılar aynı kadro Türk konukları ile söyleşiyorlardı. Bu kez belirli sayıda sivil Türk vardı. Örneğin Kasım Gülek, DP oylarının bir bölümünü kaparak meclise gelen Yeni Türkiye Partisi'nden Hikmet Belbez ve ünlü yazarlığının yanı sıra İsmet Paşa'nın damadı olduğu için çekici konuk Metin Toker. Talbot ve Amerikalılar yine darbenin olabilirliği ve olursa Türkiye'nin ana siyasetine nelerin olabileceğini araştırıyorlardı. Türk siyaset adamları darbe olasılığını yadsımıyorlardı. Ama bir ara Metin Toker Talbot'a "Neden geldiğinizi biliyorum," dedi. "Belki yarın akşam yaparlar ama ertesi gün asılırlar." Talbot'un gözleri açıldı hemen. "Yarın akşam mı?" diye sordu. Belki darbenin tarihini öğrenmenin heyecanı ile soruyordu. Belki doğrulatmak istiyordu. Metin Toker generalin heyecanı karşısında güldü. "Yarın akşam diyorsam sözün gelişi, yaparlar ve ertesi gün asılırlar." 22 Şubat 1962 gecesi Talat Aydemir peşinde Harp Okulu öğrencileriyle kimi arkadaşlarını sürükleyerek darbe hareketini başlattı. İnönü ve Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları darbeyi bastırdı. İnönü silahları bırakması, kan dökmemesi koşulu ile bir keze özgü Aydemir ve arkadaşlarının bağışlanmasını sağladı. Bir süre sonra 1 Mayıs 1963 günü Aydemir yine darbeye kalkıştı. Bu kez mahkemeye verildi ve asıldı. ABD Aydemir'e destek vermemişti. Yoksa siyah parmağı Aydemir'in başarısında rol oynayabilirdi. Siyah direnişi sezmese Aydemir'i destekler, Türkiye'de de demokratik düzenin sürmesiymiş gibi ABD'nin titizlendiğini öne sürdüğü ilkeleri bir yana atardı. 1964'te Türkiye'nin girişmeyi kararlaştırdığı Kıbrıs harekatını önlemek için ABD Başkanı Johnson'dan gelen çirkin ifadeli mektuptan sonra İsmet Paşa'nın bir sözü ünlendi, dalgalandı ve özellikle dışarıda önemli etkiler yaptı. "İnönü dünya yeniden kurulur, Türkiye içinde yerini alır," demişti. Bu İsmet Paşa gibi bağımsızlığa, devletin eksiksiz hükümranlığına özen ve önem veren bir siyaset önderinin Johnson'a karşı tepkisiydi, ulusaldı. Fakat ABD'de 1960 ihtilalinden önce başlayan bir kuşku vardı. Türkiye'de sola açılış giderek güçleniyordu. Türkiye ABD egemenliğinden sıyrılabilir ve kuzey komşusuyla daha etkin diyaloğa hatta ilişkilere girebilirdi. Gerçekten 1962'den sonra Türkiye o zamana kadar ABD dışındaki büyük ülkelere kapadığı gözünü yavaş yavaş açıyordu. Sovyetler de Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri ve başta ekonomik, kültürel, siyasal işbirliği istiyordu. 1963'te Moskova'ya giden Türk parlamento heyetine o zamanki Sovyet lideri Kruşçev, Stalin döneminde Moskova'nın Türkiye'den istediği toprak alanlarıyla boğazların denetimi konusundaki davranışının geçmişte kaldığını söylemiş, unutulmasını istemişti. Türkiye ile Sovyetler arasında Atatürk-Lenin'le başlayan dostluğun yeniden canlandırılması adım adım gelişiyordu. İnönü'nün başbakanlığı zamanında Podgorny başkanlığında gelen Sovyet parlamento heyetiyle Ankara'da samimi görüşmeler yapılmıştı. İki ülke arasındaki soğukluğun giderilmesi için müşterek çabalar daha da ilerlemişti. Örneğin Sovyetler Türkiye'ye kalkınmada yardımcı olacak uygun faiz ve ödeme koşullarında kredi verebileceğini sürekli bildiriyordu. Türkiye'nin Sovyetlere yaklaşması ve iki komşu devlet arasındaki yakınlaşma, ABD'nin doğal olarak ABD'nin vurucu ve eylem gücü CIA'nın işine gelemezdi. 1964 yılında Türk iç siyasetinde kendine özgü kargaşalar vardı. İnönü CHP'nin başındaydı ama tabanda güçlü AP, yeterli bir liderden yoksundu. Emekli General Gümüşbala ölünce AP Büyük Kongresi Süleyman Demirel'i genel başkanlığa getirmişti. O tarihler Demirel'in Amerika'nın takdirini kazanan genç bir bürokrat olduğu, bir bursla gittiği Amerika'da Başkan Johnson tarafından kabul edildiği yazılıyordu. Demirel'in Amerikan Morrison şirketinin temsilciliğini yapması ABD sempatizanlığına kanıt olarak gösteriliyordu. İnönü'nün ünlü demeci Türk-Sovyet ilişkilerindeki olumlu gelişmelerden sonra Amerika'nın ünlü Time dergisi 1964'te şunları yazıyordu. Bugünlerde hemen herkesin yaptığı gibi İnönü, Amerikan aleyhtarlığına oynamak suretiyle iç politikada kendine sermaye teminine çalışmakta. Ümitsizlik işareti gösteren İnönü hükümeti Kıbrıs Anlaşmazlığı'nda Washington'ın Türkiye'yi terk ettiğinden emin, bir seçmen kitlesi önünde Amerikan aleyhtarı tahriklere başvurdu. Aynı zamanda uzun süredir Batı'nın en sağlam müttefiklerinden biri olarak bilinen Türkiye'ye Rusya ile flörte başladı. Türkiye ile Rusya Adalet Partisi tarafından bir ibret vesikası olarak ilan edilen bir kültür anlaşması imzalamışlar ve geçen ay Ankara bir Sovyet parlamento heyetini sıcak şekilde karşılamıştı. ABD'nin Türkiye'ye bakışı Time'daki yazıdan daha güzel anlatılamazdı. Bu yargılar Beyaz Saray'ın, Pentagon'un ve tabii CIA'nın görüşünü yansıtıyordu. Bu gelişmelerin gözlendiği sıralarda günün birinde ABD'den yine bir konuk Ankara'yı onurlandırdı. Bir başka general, Porter. Kuşkusuz uluslararası platformlarda tanınan birisi değildi General Porter. Ama gelişinden hemen sonra Toker'in sahibi olduğu Akis dergisinde yayımlanan yazı haberle bir anda ünlendi. General Porter Ankara'da araştırmalar yapıyor, bir arayış içinde kimi görüşmelerde bulunuyordu. İnönü nasıl düşürülebilirdi? ABD kimden yararlanabilirdi? Bir askeri darbeyle mi yoksa başka bir yol var mıydı? General Porter'a konuştuğu kişiler İnönü'nün ancak ve ancak seçimle iş başından uzaklaştırılabileceğini söylediler. Oysa daha kolay yoldan çözüm olacağı için askeri kullanmak servisin ve Porter'ın işine daha çok gelebilirdi. ABD ile CIA'nın darbe araştırmaları istedikleri düzeyde gelişmedi. CIA'nın kullanacağı siyasal, toplumsal ve ekonomik hava yoktu. Fakat parlamentoda sayı açısından çoklukta olan muhalif partiler bir araya geldiler. İnönü hükümetini düşürdüler. Yerine hepsi bir araya gelerek Suat Hayri Ürgüplü başkanlığında yeni bir karma hükümet kurdular. Demirel'in başbakan yardımcısı olarak görev aldığı bu hükümetle 1965 seçimlerine gidildi. 1965'te Adalet Partisi tek başına iktidara gelecek çoğunluğu kazanmıştı. 12 Mart 1971 darbesinin içeriğinde kimi bulgularla kuşkular edinen Süleyman Demirel, o dönemlerde hemen her devlet Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kurarken diye başlayacak ve fakat biz 1964'te Sovyetlerle iyi ilişkilere girişince müttefiklerimiz başta ABD olmak üzere hepsi bu ilişkiyi yadırgamışlardı diyecekti. Demirel ABD'de ve Batı'daki yadırgamadan sonra müttefiklerinden gelen karşı davranışları özetleyecekti. Türkiye kalkınma planı yapıyor, kimi tesisler için kredi arıyordu. Bu tesislerin yapımı için ABD'den ve Batı'dan finansman aradık diyen Demirel hemen ekliyordu. Batılı kaynaklar Türkiye'nin bu projeleriyle ilgilenmediklerini bildirdiler. Bu tesisler için 1 milyar dolar gerekliydi. ABD ve Batı vermedi. Sovyetler bu projelere ilgisini bildirdi. Demirel'in sözünü ettiği dönem 1966-70 arası. 1971'de darbe geldi. Elbet ABD ile başka sorunlar, darbeye neden olacak iç olaylar vardı. Batılı yayınların CIA darbeleri listesine aldığı 12 Mart müdahalesinden önce CIA reçetelerine uygun bir ortamdan geçiyorduk. Metin Toker ölümüne kadar İsmet Paşa'nın çok yakınındaydı. Siyasal olaylar içindeki İsmet Paşa'yı Toker rahatlıkla tartışır, bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlama ve değerlendirmelerle yargıları özenle, gerçeklere bağlı kalarak düzeltir. Kimi bilgiler ya da olaylar vardır, Metin Toker bunları ne yazar ne de üzerinde konuşur, çok dikkatlidir. O gece eşlerimizle Pembe Köşk'te toplandık, güncel siyasal konuları günü anlamlandıran şakalarla konuşturuyorduk. Metin darbeler ve gizli örgütler uğraşımdan habersizdi. 12 Mart darbesinden hemen sonra İsmet Paşa çok sert çıktı dedim Metin'e. Ama sonra yumuşadı. Acaba bazı bilgiler mi ulaştırıldı Paşa'ya? Örneğin MİT Müsteşarı Doğu'nun Paşa'yı ziyaret ederek 12 Mart'ın gerisinde olup bitenleri anlattığı söylenir. Toker Paşa'nın nereden ve kimden bilgi aldığına hiç değinmedi. Paşa hareketin tümüyle darbe, tümüyle yönetime el koyma ve demokrasiye son verme olduğunu sanarak ilk başta sert çıktı. Fakat sonra kendisine hareketin asker arasındaki sorunların sonucu olduğu bilgisi verildi dedi, durdu. Gerisini sen anla demek mi istiyordu? Yoksa sorunun içeriğine tek cümleyle yanıt mı veriyordu açık değildi. Çıkardığı sonuç açıktı. Paşa ilk demeciyle demokrasiye paydos dendiğini sanarak askerlerin çizmeyi açtığını söyleyecek kadar ileri bir çıkış yapmıştı. Bir iki gün içinde bilgilendirilmişti. Müdahalenin paydos anlamına gelmediği güvencesini inanılır kaynaklardan alınca yumuşamıştı. O sırada Fuat Doğu'nun Pembe Köşk'ü sık sık ziyaret ettiği söyleniyordu. Not defterinden 9 Mayıs 1971 Besim Üstüner ile Haluk Ülman, İsmet İnönü'nün MİT'le, Fuat Doğu Paşa ile temas halinde olduğunu, o konuşmalardan sonra İsmet Paşa'nın 12 Mart günü CHP grubunda yaptığı sert konuşmayı yumuşattığını söylediler. Doğu, CHP lideri İsmet Paşa'ya ordunun yönetime el koymayacağı teminatını verdikten sonra yumuşak konuşmaya başlamış. Toker ad vermeden İnönü'nün 12 Mart olayının ordunun iç sorunlarından kaynaklandığı bilgisini aldıktan sonra yumuşadığını söylüyordu. Bu irdelemeyi pekiştiren bilgiyi o sırada CHP üst yönetiminde olan Üstünel ve Ülman veriyorlardı. Başka bir gerçeği daha saptamaya çalışıyordum. Aydemir isyanında İsmet Paşa başbakandı. MİT yoktu, MAH vardı. Devletin gizli istihbarat örgütü Paşa'nın elinde ve buyruğundaydı. İnönü Aydemir'in darbe girişimini başka kanallardan önceden haber almış mıydı ya da önceden MAH haber vermiş miydi? Bu soruya yanıt aramakta haklıydım. Çünkü Demirel öteki darbe olaylarında da görüldüğü gibi İsmet Paşa'nın da Aydemir'in darbe girişimini önceden öğrenmediği kanısındaydı. Anlattığına göre Aydemir isyanından bir hafta önce İsmet İnönü kabinesinde Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer İsmet Paşa'ya telefon açtı. Alparslan Türkeş'in yakın çevresinden İsmail Hakkı Yılanlıoğlu Dinçer'i aramış. Aydemir'in darbe yapacağını bildirmişti. Dinçer'e göre Türkeş'le Aydemir anlaşmazlığa düşmüşlerdi. İsmet Paşa Dinçer'i dinlemiş, bir haftadır haberim var demişti. Dinçer'in sonradan Demirel'e söylediğine göre başbakanın önceden haberi yoktu. Demirel'e anlatılan ve aktardığı bu olay gizli servisin daha o tarihlerden başlayarak darbeleri önceden başbakanlara haber verme görevini yerine getirmediğinin kanıtıydı. Metin'in bir konuda kesin bilgi vermek istediği zaman sesi toklaşır, sözcükleri duraksamadan sıralayıverir. Paşa elleriyle gözlerini gösterdi. Katarak gelinceye kadar Türkiye'de ne oluyorsa hepsini zamanında biliyordu dedi. Nitekim İsmet Paşa darbe girişiminden bir hafta önce harp okuluna gitmiş, öğrencileri denetlemiş, konuşmuş ve Aydemir'in aralarında bulunduğu harp okulu subayları ile öğle yemeğine oturmuştu. Başbakanın hele İsmet Paşa gibi bir insanın bu ziyaretinin kuşkusuz bir anlamı vardı. Ziyaret Aydemir ile öteki subayların gereken dersi çıkarmalarını amaçlıyor, bir mesaj veriyordu. Şu yaşlı adamı kim sallar? Aydemir'e egemen olan ruhsal yapı buydu. Daha başkaları devlet yaşamında gizli servisi verimli kullanan başbakanın İsmet İnönü olduğunu söylerler. Toker anlatıyor, kısa, özlü. Darbeyi hem de bir hafta önce öğrenmişti. Haberi aldığı içindir ki harp okuluna gitti. İsyanı bir iki gün önceden bekliyordu. Köşkün Aydemir kuvvetleri tarafından çevrilmesi, Fethi Gürcan'ın toplayalım hepsini önerisini Aydemir'in reddetmesi olayından sonra girişimi İsmet Paşa'nın önceden bilmediği söylentileri yayıldı. Bu söylentilere dayanak yapılarak Aydemir isyanını öğrenemediği öne sürüldü. Şubat 1962'de İnönü kabinesinde Ahmet Topaloğlu, AP İçişleri Bakanı'ydı. Bana bir gün Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de darbeyle ilgili bilgiler toplandığını, İsmet Paşa'ya hepsini aktardığını söylemişti. MAH'ın ve öteki istihbarat birimlerinin de İsmet Paşa'yı bilgilendirdiği anlaşılıyordu. Genelkurmay İstihbarat Dairesi'nin Aydemir isyanında ne aldığını, ne bildirdiğini gösteren kesin bilgi yok. 1960 ihtilalcilerinden Supi Gürsoy Turak'ın bir anısı hayli ilginç. 27 Mayısçılar artık tabii senatördü, ordudan ayrılmışlar, parlamenter yaşama geçmişlerdi. Aydemir girişiminden önceki günler hareketli, hararetli. Bir gece Genelkurmay Başkanı Cevdet Suna ile Ankara garnizonuna gittik. Talat'ın ekibinden Selçuk Atakan'ın odasındaydık. Yaka bağır açık, karşısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral olmasına karşın öyle oturuyor. Telefon çaldı, konuşuyordu. Anladık ki arayan Talat Aydemir'di, gülüyordu. Yine geldiler diyordu. Yok bir şey diyorum, anlatamıyorum. Anlıyor musun vaziyeti? Hepimiz o sırada Aydemir isyanını biliyor, vazgeçirmeye uğraşıyorduk. Sunay Paşa da bu nedenle garnizona kadar gidiyor ve orduda görülmesi olanaksız bu manzaraya rağmen konuşuyordu onlarla. Gürsoy Trak'ın bu anısında içinden geçtiğimiz zor günlerin ibret alınacak çizgileri yatıyor. Mah'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve kuşkusuz orduyu bilenlerin, Aydemir'i tanıyıp yakın çevresiyle ilişkisi olanların darbe hazırlıklarından haberi vardı ve İsmet Paşa'ya çeşitli yerlerden bilgi akması artık doğaldı. Aydemir'in hele Mayıs 1963'teki ikinci girişimi darbeleri alaya alan filmlere benzer komedi türünden bir girişimdi. Kızılay'da bir parkta ayakkabı boyatıp, hadi elbiseleri giyip harp okuluna çıkalım, darbeyi başlatalım türünden davranışları gazete büroları bile izlemişti. Mah'ın ya da başka bir servisin başbakana duyuruda bulunmasına gerek yoktu. Başarısızlığa mahkum bu darbeyi SİHA sadece izledi. Başladığı dakika bitti. Teşkilat-ı Mahsusa. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ulusal savaştan öncelere uzanan bir geçmişi vardı. Osmanlı Harbiye Nazırı ve sonra Başkomutan Vekili Enver Paşa, İngilizlerin Intelligence Service'ine benzer gizli bir örgüte 1. Dünya Savaşı'ndan önce gereksindi. Harbiye Nezaretine bağlı bir Teşkilat-ı Mahsusa kurdurdu. Umur-u Şarkiye adı verilen örgütün amacı o zamanlar çeşitli ülkelerde propaganda yapmak, askeri sırları ele geçirmek, bütün İslamları ve Türkleri ayaklandırarak bir imparatorluk bayrağı altında birleştirmek. İttihat ve Terakki yöneticileri anılan işleri organize etmek için çeşitli önlemler aldılar. Yüzlerce İslam önderi, mücahidi İstanbul'a çağrıldı. Her birinin günlük yaşam giderleri devlet tarafından karşılandı. Enver Paşa bu örgütün başına önce Süleyman Askeri Bey'i, daha sonra Ali Bey, Paşhampa'yı örgütün lağvedilmesine az önce de Hüsamettin Ertürk'ü getirdi. Savaşı yitirmemizden ve mütarekeden önce Türkiye'den ayrılırken Enver Paşa örgütün Batı devletlerine karşı resmen kaldırılmasını ancak gerçekle çalışmalarını sürdürmesini salık verdi. Örgüte yeni bir ad buldu. Umum Alemi İslam İhtilal Teşkilatı. Sadrazam ve Harbiye Nazırı Müşir İzzet Paşa da Teşkilat-ı Mahsusa'nın savaşı kazanan İtilaf devletleri aleyhinde çeşitli ülkelerde çalışması nedeniyle bu devletlerin örgütün lağvını ve elindeki silah ve cephanelerin teslimini istediklerini Hüsamettin Ertürk'e bildirdi. Ertürk örgütün kaldırıldığını resmen kabullendi. Ancak deneyimli Teşkilat-ı Mahsusacıları İstanbul'dan Ankara'ya gönderdi. Silah ve cephaneleri de Anadolu'ya göndermek için çaba harcadı. Teşkilat-ı Mahsusa'nın ulusal savaş başlarında Anadolu'ya geniş ölçüde yararı oldu. Teşkilat-ı Mahsusa'nın kaldırılmasından sonra Atatürk ve Fevzi Çakmak, ilk önce Ankara'da MM yani Müdafaa-i Milliye İstihbaratı grubunu Ertürk'e kurdurdular. Grubun o zaman amacı şöyle saptanıyordu. Milli orduyu gerçekleştirebilmek için İstanbul'daki ambarlardan silah, cephane ve her türlü aracı elde etmek. 1921 yılı başından itibaren barış imzalanmasına kadar önemli siyasal olaylarda büyük hizmetleri geçen MM grubu, yani Teşkilat-ı Mahsusa, istihbarat ve propaganda konularında çalıştı, kimi casusluk olayını meydana çıkardı. Sonra Milli Emniyet ve 1980'lerde MİT dönemi geldi. MİT kime benzer, kime benzemez? Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs'tan sonra Devlet Planlama Teşkilatı Başkanı Şinasi Orel'e görev verdi. Orel'in oluşturacağı komisyon iki yasa tasarısı hazırlayacaktı. Birincisi MAH'ı daha belirgin biçimde organize edecek, görevlerini yasal hükümlerle sınırlayacak bir milli istihbarat örgütü yasasıydı. İkincisi Milli Güvenlik Kurulu'nun işlev ve görevlerini düzenleyecekti. Komisyona devletin istihbarat birimlerinde etkin görev alanlar çağrırıldı. Üyeler arasında Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı karargahından Binbaşı Recep Ergun, MAH'ın hukuk müşavirleri, İçişleri Bakanlığı adına önemli işler müdürü Ergun Gökdeniz, Genelkurmay İstihbarat Dairesi temsilcileri vardı. Tasarıda MİT doğrudan başbakana bağlanıyordu. Bu konuda uzun tartışmalar geçmişti. Bir görüşe göre MİT'in doğrudan başbakana değil, başbakanlığa bağlanması gerekirdi. Oysa öteki görüş hükümetin başı olması, devletin ana politikalarını çizmesi göz önüne alınırsa MİT'in doğrudan başbakana bağlanmasını savunuyordu. Komisyonun hazırladığı metinde ikinci görüş ağırlık kazandı ve MİT doğrudan başbakanın buyruğuna verildi. 2,5 yıl aradan sonra MİT tasarısı mecliste görüşülürken servisin başbakan yerine başbakanlığa bağlı istihbarat kurumu olmasına karar verilecekti. Komisyon MİT tasarısını hazırlarken dünyada benzeri bulunan gizli servislerin iç yapılarını, uğraşılarını uzun uzadıya incelemişti. Gizli servisler birbirine benziyordu. Yapısal ayrımları yoktu. Ancak uygulama yöntemleri ayrıydı. Örneğin ABD'de casusluk, ispiyonaj görevini CIA üstlenmişti. Karşı casuslukla FBI ilgileniyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'de henüz CIA kurulmamıştı. Casusluk ve karşı casusluk görevlerini FBI yapıyordu. Sovyetlerde KGB'nin yanı sıra GRU örgütü vardı ve bu ikinci örgüt ordu istihbaratı diye anılıyordu. Oysa yasa komisyonunda hazırlanırken BİT'e her iki görev birden verildi. Bu ana kural hiç değiştirilmedi, tasarı meclisten geçerken de korundu. Komisyonun uzun süre tartıştığı ana konu MİT dışında kalan devlet istihbarat birimlerinin MİT'le organik ilişkilerinin nasıl düzenleneceğiydi. Bir eğilime göre örneğin İçişleri Bakanlığı istihbaratı da MİT bünyesine alınmalıydı. Genelkurmay istihbaratı MİT'in dışında kalmalıydı ama ötekiler MİT'e bağlanmalıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü de kontur ispiyonaj yapıyordu. Bütün istihbarat birimlerinin MİT'e bağlanmasını savunanlar, birbirinden ayrı örgütlerin aynı konuları araştırırken ister istemez kimi çatışmalardan kaçınılamayacağını öne sürüyorlardı. Ergun Gökdeniz bu tartışmalara herkesin anlayabileceği bir benzetme ile yaklaştı. Denizde balık çok dedi. Derin su balığı var, üst su balığı var. Torik zargana derinlerde. Hamsi oltaya gelmez, ağ ile yakalanır. Kimine olta, kimine ağ atmak gerek. Denizde bu kadar değişik ve çeşitli yöntemlerle yakalanabilir balık olduğuna göre biz burada neyin kavgasını yapıyoruz? Emniyet Genel Müdürlüğü yüzeydeki balığı avlarken MİT daha derin sulara olta salar. Yeter ki karşılıklı anlayış içinde olalım. Oltaları, ağları birbirine karıştırmayalım. Komisyonda hava yumuşadı. Gökdeniz'in benzetmesinden sonra öteki istihbarat birimlerinin MİT'e bağlanması fikrinden vazgeçildi. MBK döneminde hazırlanan tasarı ancak 1965'te yasalaştı. Oysa 27 Mayısçılar MİT'i demokratikleştirecek bir yasaya çok gönüllüydüler. 18 aylık iktidar döneminde onca işin arasına çok ciddi kabul ettikleri MİT yasasını alacak fırsatı yakalayamadılar.